Ayrım 29.
Hiram Abbas emeklilik günlerinde de çelik yeleğini sürekli giyiyordu. Tabancasını da yanından hiç eksik etmiyordu. Kıyafetleri ise çoğu zaman spordu. Kadife pantolon, uzun balıkçı kazaklar, gömlekler ve mont. Bazen yürüyüşlerine eski dostları da iştirak ediyordu. Onlara serüvenlerini anlatmaya bayılıyordu. Bundan 2 yıl önceydi. Ankara'dan izin alıp İstanbul'a çocukları görmeye gelmiştim. Tam apartmana girerken birden evin sağ tarafında 2 kişinin silahlarını çektiğini gördüm. Onlar daha ateşe başlamamıştı ki kendimi yere attım. Yuvarlanarak park etmiş arabaları kendime siper ettim. Tabii bunlar beni vuramadıklarını anladılar ve topuklayıp uzaklaştılar. Hiram Abbas'la anı çoktu fakat Ziver Bey köşkünden hiç bahsetmiyordu. Ancak MİT'teki işkencelerin sadece Ziver Bey'le sınırlı olmadığı daha sonraki yıllarda açığa çıkacaktı. Evren'in damadıyla dost. Adı Ferdi Tamer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken kolunu kaybettiği için 1966 yılında üsteğmen rütbesinden emekli olunca yeni adresi MİT oldu. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda Sorgu Şubesi Başkanı Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 1983 yılına kadar 12 Eylül işkencelerine bizzat tanıklık yaptı. Askeri darbenin kara günleri ortadan kalkınca vicdanına uyup bildiklerini basına açıkladı. Ferdi Tamer'in konuşmasına dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş neden olmuştu. Gündeş 3 Eylül 1988 tarihinde Güneş gazetesine "Ben şerefli bir insanım ve önemli bir ismim var. Benim zamanımda teşkilatta bir tek kişiye bile işkence yapılmamıştır." dedi. Birincisi 1980-1981 yılında casusluk suçuyla sorgulanan Müstafi Yüzbaşı Muzaffer'le bağlantılı bulunduğu iddiasıyla biri doğrudan, diğeri Trakya'daki birliklerinden getirilen 2 üsteğmene işkence yapıldı. Sonra da 2 üsteğmenin suçsuz olduğu anlaşıldı. Nuri Gündeş tüm bu işkencelere izin vermiştir. İkincisi Hasan Erol Aslan adlı kişi bir kaçakçılık olayıyla ilgili listede adı geçtiği için sorgulanmak üzere MİT'e alındı. Ama gözaltına alınan Hasan Erol Aslan, Gölcük'teki bir paşanın yaveri binbaşının kardeşiydi. Bu ilişki kaçakçının serbest bırakılması için yeterli görüldü. Her zaman eleştiri konusu oldu. İş adamlarının özellikle de adı yeraltı dünyasıyla anılan karanlık isimlerin MİT'e maddi yardımda bulunmaları. Kimse eleştiriden etkilenmedi. Bunlar MİT'in eski binalarını onarttılar, yeni yapılan binaların yapımlarını üstlendiler, otomobil bağışladılar vesaire. Taraflar ne yapalım devlet ödenek vermiyor bahanesiyle açıkladılar bu ilişkileri. Ferdi Tamer her çevrede hırsızlık ve yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyordu. Sonunda iddialar ayyuka çıkınca MİT Müsteşarı Kor General Burhanettin Bigalı, İç İstihbarat Başkanı Tümgeneral Doğan Solman'ı soruşturma için görevlendirdi. Ayrıca Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan 5 kişilik soruşturma komisyonu 2 ay araştırma yaptı. Bu arada Ferdi Tamer MİT Müsteşarlığı emriyle başka bir göreve atandı. Soruşturmanın selameti açısından Ferdi Tamer bir başka yere gönderilmişti. Ama şikayete konu olan Bölge Başkanı Nuri Gündeş makamında unutulmuştu. Soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Ancak Ferdi Tamer susmamaya kararlıydı. Üstelik bir diğer iddiası ise Hiram Abbas ile Nuri Gündeş çekişmesinin boyutunu gözler önüne seriyordu. Doğu blokundan bir istihbarat yetkilisi Türk emniyetine sığındı. İstanbul Emniyeti MİT İstanbul bölgesinden yetkili birini istedi. MİT'ten bir uzman emniyete gönderildi. Yetkili adamın bir talebiyle döndü. Ajan 200 bin Türk lirası karşılığında Türkiye'deki tüm yerli ve yabancı aşanların listesini verecekti. Ancak Nuri Gündeş, ajanın kendi ülkesinde karşılaştığı bir olaya tepki sonucu giriştiği bu pazarlığı, söz konusu ülkenin bir operasyonu olarak değerlendirdi. Yetkili mercileri de bilgilendirmedi. Oysa zayıf bir ihtimal dahi olsa böyle bir olayda MİT Müsteşarlığı'nın ilgili dairesi haberdar edilmeliydi. Edilmedi çünkü ilgili dairenin kontr-espiyonajın başında Hiram Abbas vardı. Ferdi Tamer emekli olunca bu olayı Hiram Abbas'a anlattı. Hiram Abbas konuyla ilgili olarak kendisine hiçbir bilginin ulaşmadığını söyledi. Ferdi Tamer, durumu acaba Cumhurbaşkanlığına bildirsem mi diye Hiram Abbas'a danıştı. Hiram Abbas yeniden kalkarak heyecanla, tabii mutlaka arz etmem gerekir dedi. Ferdi Tamer Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in MİT'çi danışmanı Bedri Özdemir'le görüştü. Sözlerinin ispatı olan belgeleri tek tek verdi. Bu arada yanlarına Kenan Evren'in MİT'çi damadı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı güvenlik müşaviri olan Erkan Gürbit gelip belgelere bir göz atınca "Oho, bu konuları kesinlikle intikal ettiremeyiz." diyordu. Sorgu amiri Ferdi Tamer ne tanığı olduğu işkenceleri ne de yolsuzlukları Çankaya Köşkü'ne sunamadan İstanbul'a geri dönmek zorunda kalıyordu. Dipnot: MİT'teki işkenceleri basına açıklayan Ferdi Tamer, 18 Aralık 1990 tarihinde emekli maaşı yetmediği için yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'tan aldığı sermaye ile açtığı Üsküdar'daki tüpçü dükkanının önünde öldürüldü. Suikastçı gazeteleri telefonla arayarak işkenceci Ferdi Tamer'i Ünalan mahallesinde cezalandırdık diyen TKPM ile TİKKO örgütü üstlendi. Bir gün sonra gazeteleri arayan kişiler saldırıyla TKPM ile TİKKO örgütünün ilgisi olmadığını söylediler. Ancak olaydan bir hafta sonra örgütün yayın organları suikastı üstlendiklerini belirttiler. Kenan Evren'in damadı MİT görevlisi Erkan Gürvit o gün meslektaşı Ferdi Tamer'e nezaketen kötü davranmıştı. Ancak Ferdi Tamer'i Cumhurbaşkanlığı köşküne Hiram Abbas'ın gönderdiğini bilmiyordu. Eğer bilseydi tavrı belki başka türlü olurdu. Çünkü Erkan Gürvit ile Hiram Abbas çok samimiydiler. TKP üyesi damat. Erkan Gürvit 1971 yılında Kenan Evren'in kızı Şena ile dünya evine girdiğinde gün gelecek kayınpederinin darbe lideri olacağını bilmiyordu. Gün gelecek kayınpederi Cumhurbaşkanlığı köşküne kurulacak, yanına da güvenlik müşaviri olarak kendisini alacaktı. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında karı koca Gürvitler yurt dışındaki görevlerinden Türkiye'ye dönmüşlerdi. Şenay Gürvit, MİT Dış İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısıydı. Annesi vefat edince babası Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i temsilen yurt dışı gezilerine First Lady olarak Şenay Gürvit katıldı. Muhtemelen bu geziler sırasında yasal olarak MİT'ten izin alıyordu. İşin garip tarafı MİT personeli ister işinin başında ister mesai dışında veya tatilde olsun yaptıkları her görüşmeyi bulundukları her ortamı rapor etmek zorundaydılar. Şenay Gürvit babası Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le birlikte gittiği dış ülkelerdeki temaslarını rapor ediyor muydu? Şenay Gürvit'le görüşen kral, cumhurbaşkanı, başbakan ve eşleri onun bir istihbarat yetkilisi olduğunu ve her söyleneni rapor etmek zorunda olduğunu biliyorlar mıydı? Abbaslar ve Gürvitler ailece görüşüyorlardı. Gürvit ailesi İstanbul'a geldiğinde bir gece mutlaka Hiram Abbas'ın evine konuk oluyorlardı. Cumhurbaşkanı kızı ve damadı olsalar da arkalarında onlarca koruma bulunsa da güvenlikleri açısından misafirlikte fazla kalamıyor, genelde kaldıkları Harbiye ya da Fenerbahçe Ordu evine gidiyorlardı. Erkan Gürvit'e görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı köşkünde ve ordu evlerinde hep komutanım diye hitap ediliyordu. Dipnot, bizim bazı arkadaşlarımız kendilerini albay, yarbay, binbaşı olarak tanıtmaya pek meraklıdırlar. Bazen askeri pantolon giyerler. Buluştukları, görüştükleri insanlara asker intibağı vermek için kendilerini asker diye tanıtırlar. Bir arkadaşım vardı benim, az subaylıktan ayrılma. Evine gittim bir gün, baktım karısıyla albay üniforması giymiş olarak fotoğraf çektirip evinin duvarına asmış. Tabii bunlar hep özenti. Mehmet Eymür röportajı, Bulvar Gazetesi, 17 Haziran 1988. Türkiye'nin en güvenlikli mekanlarından ordu evlerinde Şenay Erkan Gürvit çifti aranan bir kişiyle rahatlıkla buluşup saatlerce sohbet ediyorlardı. Kimdi bu güvenlik güçlerinin aradığı kaçak? İstanbul 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 2 Aralık 1982 gün ve 1980'e 3971 sayılı yakalama emri listesinin 267. sırasında bulunan bu kaçağa kimse dokunamıyordu. İbrahimoğlu, 1948 Malatya doğumlu, Ankara Erzurum Mahallesi, Geçim Sokak 31-8'de oturan sanık, Türkiye Komünist Partisi TKP üyesi olma iddiasıyla aranıyordu. Maksut Göksu adındaki bu aranan şahsa kimsenin dokunamamasının nedeni, onun Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in damadı olmasıydı. Dipnot, Maksut Göksu'nun evlerine damat olarak gelmesine Şenay Erkan Gürvit karşı çıkmışlardı. O nedenle damat adayının MİT dosyasını Kenan Evren'e vermişlerdi. Ancak Sakine Hanım kızına destek vererek Maksut Göksu'nun evlerine damat gelmesine ön ayak olmuştu. Evren'in bir damadı MİT görevlisi, diğeri TKP üyesiydi. Damatlar ordu evinde buluşup kayınpederleri sayesinde Türkiye'nin nasıl kurtulacağını değil, kurtulduğunu konuşuyorlardı. Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin nasıl kurtulacağı tartışmalarını çoktan unutmuşlardı. Kayınpederleri de gelecek kuşakların benzer tartışmaları yapmaması için çaba sarf ediyorlardı o günlerde. Kod adı Mihri. Yüksek Öğretim Kanunu YÖK 6 Kasım 1981'de yürürlüğe girdi. Harp okullarının müfredatı da yine değiştirildi. Örneğin 12 Eylül darbesinden önce Türk İnkılap Tarihi ders kitabında 27 Mayıs 1960 askeri harekatına geniş yer verilmekte ve Demokrat Parti yöneticileri sert bir biçimde eleştirilmekteydi. Ancak bu dersten 27 Mayıs bölümü çıkarılıveriyordu. Tıpkı 27 Mayıs bayramının kaldırıldığı gibi. Üniversitelerdeki idari özellik kaldırıldı. 1402 sayılı kanunla sakıncalı öğretim üyeleri üniversiteden uzaklaştırıldı. Kimdi bu sakıncalı bilim adamları?
Bunları, öğrencileri asıl kışkırtan ağababaları, öğretim üyeleri nerede? Asıl suçlu onlar, neden yakalanmıyorlar? Bu düşünceyi bizim kafamıza askerlerini sokan, MIT'in sürekli olarak bu yönde verdiği bilgiler ve raporlardı. 5 Ocak 1983 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun beni çağırarak elime bir dosya verdi. Bölügiray bu dosyada üniversite ve yüksek okullardaki sakıncalı öğretim üyelerinin isimleri ve eylemleri var. Bunları sık yönetim komutanlıklarına bildirelim ve işlerine son verilmesini isteyelim. Yazılı emir olarak mı göndereceğiz? Hayır, sadece isimleri bir yazı ile bildirelim. Görevlerine son verilmesini sık yönetim komutanlıklarına ben telefonla bildiririm. Dosya nereden geldi? Üzerinde resmi bir yazı göremiyorum. MGK'dan geldi. Orgeneral Necdet Üruhu Paşa elden gönderdi. İsimleri MIT saptamış ve bize göndermişler. Uygulamasını biz yapacağız. Durum çok ilginçti. Dosyada 82 öğretim üyesinin adı bulunuyordu. Bunlardan sadece 3'ü irtica, ikisi MHP yanlısıydı. 69 öğretim görevlisi solcuydu. 8'inin ne olduğu bile belli değildi. Kuşkusuz görevine son vermede en büyük rolü MIT üstleniyordu. Göreve alınmada yapılması zorunlu güvenlik soruşturmaları MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılıyordu. Çoktan rahmetli olmuş bir komutanımızın dul eşi bana başvurdu. Oğluna ordu pazarına giriş kartı çıkarmak istiyor ancak verilmiyordu. Nedeni 10 yıl önce 1971 yılında SBF'de yasal bir derneğe üyeymiş. Başkanlığımıza sivil memur alınacak. MIT'ten temiz bilgi geldi, emniyetten sakıncalı. Dipnot: N. Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü, Tekin Yayın Evi 1991, sayfa 154-159. Bir anısında MIT Mersin sorumlusu anlattı. Gazeteci İrfan Taşdemir'a, ben Mersin'e tayin olduktan sonra bir gün önüme evrak getirdiler. Bir öğretmenin güvenlik soruşturması ile ilgiliydi. Açtım baktım ki benden sordukları benimle birlikte Mersin'e tayin olan eşim. Şu işe bakın, benim karımı bana soruyorlar. Güvenilir mi, güvenilmez mi diye. Üniversitede okuyan Cengiz Avas'ın güvenlik soruşturması diye bir sorunu hiçbir zaman olmadı. Onun sorunu babasıyla ilişkilerindeydi. Hiram Abbas oğlunu kendisi gibi yetiştirmek istiyordu. Maço, sert ve serüvenci. Zaten adını da Cengiz koymasının nedeni ünlü Moğol İmparatoru Cengiz Han gibi güçlü olması isteğindendi. Ancak Cengiz Abbas babasına inat annesine benzedi. İçe kapanık, zarif, duygusal, romantik. Cenan Abbas ise tıpkı babasıydı. Arttak, maceracı ve silahlara düşkün. Fenerbahçe kürek takımındaydı. Kaslarını hızlı kürek çekmek için değil, iyi tabanca kullanmak için geliştiriyordu. Hiram Abbas kızının üzerine titriyordu. Cenan televizyonda bir dizide küçük bir rol aldı. Kızının artist olmasına çok kızacağından dizinin yayınlandığı gün Hiram Abbas'ın televizyon karşısına geçirmemek için tüm apartman seferber olmuştu. Fuat Doğu nasıl Alman Nazi generali Gehlen'den etkilenmişse Hiram Abbas da Fuat Doğu'dan etkilenmişti. Sıralamanın son halkasında ise Mehmet Eymür'ün Hiram Abbas'ı örnek alması var. Gehlen, Fuat Doğu, Hiram Abbas, Mehmet Eymür. Mehmet Eymür 12 Mart darbesini yakından yaşamıştı. Ancak 12 Eylül darbesinin sıcak günlerini Bulgaristan'da geçirdi. Mihri Takma adıyla Bulgaristan'daki Türk mafyasının içine sızdı. Bu içine sızma konusu Türkiye'de sonraki yıllarda çok tartışılacaktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski amirlerinden Ahmet Ateşli, Mehmet Eymür'ün Türkiye'de yaşadığı pembe hayatı yeterli bulmamış, yurt dışına görevli gitmiş, görevine ihanet ederek vatandaşlıktan çıkarılan kişiyle beraber gezip dolaşmış, yiyip içmiştir diyerek konuya bambaşka bir boyut getirmişti. Dipnot Nokta Dergisi 28 Ağustos 1988. Atina'da Hiram Abbas'ın başına gelenler Bulgaristan'da da Mehmet Eymür'ün başına geldi. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç, o tarihlerde Bulgaristan'da bulunan meslektaşı, aynı zamanda eniştesi Oflu İsmail'den Hacı Süleymanoğlu, duyduklarını şöyle aktaracaktı. Mehmet Eymür'ü Bulgarlar öldürecekti. Bulgar üst düzey yöneticilerinden birinin kızına lokantada sarkıntılık yaptı. Daha sonra kızın evine gitmiş, sarkıntılığı uzatmış. Bulgarlar bunu öldürmeye karar vermişler. Eymür zannederek 10 Eylül 1982 Yüzbaşı Bora Süerkan'ı öldürdüler. Dipnot: İlginçtir, Mehmet Eymür anılarını kaleme aldığı Analiz adlı kitabında Bulgaristan'daki günlerine sadece 2 satır değinmektedir. Niye acaba? Meraklılar Mehmet Eymür'ün Bulgaristan'daki maceraları ve yeraltı dünyasıyla mücadelesi için bu kitap yazarlarının çıkardığı Reis, Gladio'nun Türk tetikçisi ve Bejo, Behçet Cantürk'ün anıları adlı kitaplara bakabilirler. Mehmet Eymür'ün Bulgaristan'dan apar topar döndüğü 1982 yılında Hiram Abbas özel bir görev aldı ve silahlarını kuşanarak bir kez daha Beyrut'a gitti. 1,5 yıl çalıştığı iş adamı Halit Narin'in yanından ayrılmış, yine devlet hizmetine dönmüştü. Kod adı Mehmet Ali. Beyrut. Lübnan Havalanı'nda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden arkadaşı Hiram Abbas'ı birden karşısında gören Harlem Erol, "Vay Hiram'cığım" diye okul arkadaşına sarılmak üzereyken Hiram Abbas'tan midesine bir yumruk yiyor. "Sus ulan, burada sakın bir daha ismimi söyleme. Benim adım Mehmet Ali." Harlem Erol şaşırsa da hemen kendine geliyor. Öyle ya, okul arkadaşı bir MİT görevlisi. O da oyunun bir parçası oluyor kısa bir süre. "Hay Mehmet Ali, nasılsın?" diyor, sesini de biraz yükselterek. Hiram Abbas 10 yıl önce 12 Mart darbesi sonrasında yaptığı baskınlarda kullandığı Mehmet Ali kod adını değiştirmemişti. Yanındaki genç arkadaşı da Yakup kod ismi kullanıyordu. Yakup, Hiram Abbas'a yakın bir meslektaşının emanetiydi. 2 ay önce, tarih 8 Ağustos 1982. İki Asala militanı Levon Ekmekçiyan ve Zohrab Sarkisyan Ankara Esenboğa Havaalanı'nı bekleme salonundaki yolcuların üzerine bomba atıp otomatik silahlarla ateş açtılar. Kanlı bilanço, 9 ölü 78 yaralı. Ölenlerden biri de Sarkisyan'dı. Asala artık Türkiye'nin göbeğinde, ülkenin başkentinde eylem yapmaya başlamıştı. Devletin üst zirvesi artık bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyorlardı. Dipnot: 24 Ekim 1975 tarihinde Büyükelçi İsmail Erez öldürüldüğünde KGB Türkiye'ye işbirliği önerdi. "Batı Ermeni milliyetçiliğini körüklüyor. Bu konu Ermenistan'a sıçrayabilir. Gelin işbirliği yapalım." dediler. Türkiye öneriyi ABD'ye götürdü, yani akıl aldı. Tabii sonuç çıkmadı, işbirliği yapılamadı. Asala eylemleri bitmiyordu. Önce bireysel olarak başlayan Asala eylemleri artık sistemli, organize bir şekilde yapılıyordu. İlginçti, Asala'nın hedefindeki dışişleri mensuplarının %60'ı MİT görevlisiydi. Şaşırtıcı bir biçimde özellikle Beyrut'ta görev yapan Türk istihbaratçılar Asala'nın hedefiydi. Dipnot Aksiyon Dergisi 16 Şubat 1996. 27 Ağustos 1982 tarihinde Asala eylemlere başladığı 1973 yılından beri ilk kez bir askeri kişiyi hedef almıştı. Türkiye'nin Kanada'daki kıdemli askeri ateşçisi öldürüldüğünde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türk hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ne açılmış bir savaş olarak gördüğü bu cinayetleri sona erdirmek için gerekli bütün önlemleri almakta kararlıdır. Bu bağlamda gücümüzü gerekli yerlerde ve gereken zamanlarda kullanmamız doğal karşılanmalıdır diye demeç verdi. İşte tam o günlerde Kenan Evren'in damadı MİT görevlisi Erkan Gürvit, Hiram Abbas'ın evine misafirliğe gitti. İki meslektaş Asala eylemlerini konuştular, neler yapılacağını tartıştılar. Hiram Abbas göreve hazır olduğunu söyledi. Erkan Gürvit, ağabeyi Hiram Abbas'tan aldığı yanıtla Ankara'ya döndü. Ağustos ayının son günü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İstihbarat Daire Başkanı Erkan Gürvit, Ankara Emniyet Müdürü Ünal Erkan, Siyasi Şube Müdür Yardımcısı Cevdet Saral'la birlikte Mamak cezaevine gitti. Tutuklu bulunan Levon Ekmekçiyan bir günlüğüne alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeniden sorgulandı. Yeniden olmasının nedeni bu kez sorguda Hiram Abbas'ın olmasıydı. Hiram Abbas sordu, Asala militanı Ekmekçiyan belki idam cezasından kurtulurum diye yanıtladı. Dipnot: Levon Ekmekçiyan 28 Ocak 1983 tarihinde Ankara Kapalı Cezaevinde idam edildi. Hiram Abbas özellikle Asala'nın Beyrut'taki merkezini öğrenmeye çalışıyordu. İsimler, adresler. Hiram Abbas bütün bilgileri kafasına yazıp sahte pasaportla Beyrut'a uçtu. Yanında kimler vardı? Farklı görüşler var. Kitabın yazarlarının görüştüğü iki üst düzey MİT yetkilisi şunları söylüyorlar. Başlarında Hiram Abbas olduğu halde ipini koparmış 14 kişi Beyrut'a gitti. Mossad yardımıyla Asala'ya misillemelerde bulunuldu. Sonra durum ortaya çıktı. Hiram Abbas emekliydi. Kendisini orada resmileştirmek çok zordu. Az kalsın dünyayı ayağa kaldıracak büyük bir skandal yaşanacaktı. Bu işten teşkilat zor sıyrıldı. Bir başka iddiaya göre, ki bu iddianın sahibi çok deneyimli bir gazetecidir, Beyrut'a iki kişi gitti. Hiram Abbas ve binbaşı rütbesiyle ordudan ayrılan emekli bir özel harpçi. Hiram Abbas, Beyrut'taki eski ilişkilerini kullanarak 9 kişi lejyoner kiraladı. Eylemi Asala'ya karşı bu 11 kişi yaptı. Hiram Abbas burada yaralandı. Dipnot: İstihbarat servislerinin adam kiralayıp kullanmaları bilinen bir gerçektir. Örneğin CIA 8 Mart 1985 tarihinde Beyrut'ta tamamen yerlilerden kiraladığı bir ajan gruba İslami cihat lideri Fadlallah'a patlayıcı dolu otomobille suikast düzenletti. Fadlallah'ın sağ kurtulduğu suikaste 80 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı. Dönemin Günaydın gazetesine göre ise 5 kişilik bir vurucu tim Lübnan'a gönderildi. Günaydın 29 Ağustos 1982. Bir başka deneyimle gazeteci Yalçın Bayar köşesinde 1980'in başlarında Ermeni terörüyle dışarıda mücadele eden efsaneleşen 6 kişi vardı. Onlar sahte kahraman değillerdi. Liderleri Hiram Abbas öldürüldü, diğer üçü eceliyle öldü. Kalanlardan biri bugün üst düzey görevde, biri de sivil hayatta diye yazdı. Hürriyet 27 Nisan 1999. Sonuç, Asala'ya karşı eylemlerde bulunmak üzere Hiram Abbas Beyrut'a gönderilmişti. Erkan Gürvit yıllar sonra 1 Mart 1998 tarihinde Hiram Abbas'ın Beyrut'a nasıl gittiğini Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Sedat Ergin'e anlattı. Bilindiği üzere 1982 Ağustos'unda Esenboğa Havaalanı'nda kanlı bir eylem yapılmış, eylemcilerden biri ölü, diğeri yaralı ele geçirilmiş ve zannediyorum tam celsede idama mahkum edilmiş idi. Karardan sonra eylemci Levon Ekmekçiyan, Milli Güvenlik Konseyi'ne müracaat ederek pişman olduğunu, kandırıldığını, her şeyi açıklayacağını belirterek ölüm cezasının affedilmesini talep etmiştir. Bu müracaat üzerine Ekmekçiyan'la Mamak Cezaevi'nde müteaddit görüşmeler yapılmıştır. Ekmekçiyan'ın vereceği bilgilere çok önem veriyorduk. Zira 1976'dan itibaren örgütlü bir şekilde yurt dışındaki temsilciliklerimize saldıran ve nihayet Ankara'da eylem yapan Asala hakkında hemen hemen hiç bilgi sahibi değildik ve ilk kez Asala milatını ele geçmişti. Bu görüşmelerde Ekmekçiyan Türkiye'deki eylem hazırlıklarıyla Beyrut'taki Asala merkezleri ve eğitim yerleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgiler büyük ölçüde teyide muhtaçtı ve bunların bir şekilde çözülmesi gerekiyordu. O tarihlerde bölgede MIT'in imkanları yoktu. Dışişleri Bakanlığı'nın ise imkanları çok kısıtlıydı. Beyrut'ta tam bir kargaşa hüküm sürüyordu. İşte bu sırada Ankara'ya her geldiğinde bana uğrayan merhum Hiram Abbas, bu adresleri bulabileceğini belirterek ısrarla gönüllü olarak gitmek istemiştir. Sonuç olarak en sağlıklı bilgilerin Hiram Abbas tarafından temin edileceği kanaatine varılmış ve Beyrut'a gönderilmiştir. Nitekim merhum Hiram Abbas bir süre sonra dönmüş, bazı bilgileri temin etmiş, bazılarına ise ulaşamamıştır. Gelen bu son bilgilerle dosya tamamlanmış ve Ekmekçiyan'ın verdiği bilgiler adı altında MIT'e gönderilmiştir. İşte Cumhurbaşkanlığında yapılan bütün işler budur. Burada araya girip sizleri birkaç yıl geriye götürelim. Asala'ya karşı aynı yöntemlerle cevap verilmesi düşüncesi 12 Eylül'den daha gerilere. Alparslan Türkeş'in MHP'sinin de içinde yer aldığı Başbakan Demirel'in MC hükümetlerinin ürünüydü. MIT müsteşarlığı yapan emekli orgeneral Hamza Gürgüç anılarında bu olayı anlatıyor. Dış memleketlerde diplomatlarımız Ermeni teröristler tarafından öldürülmeye başlanınca biz de öldürelim düşüncesi aldı yürüdü. Bu yaklaşım Milli Güvenlik Kurulu'nda da dile getirildi. Birçok işte olduğu gibi bu tür girişimler içinde gözlerini MIT'e dikenler oldu. MIT yalnız istihbarata karşı koymada silah kullanmaya yetkili bir teşkilattı. Yurt dışında silah kullanması mümkün olmadığı gibi bu tür bir eğitimi yoktu. Devletin MIT'ten böyle bir görev beklemesini doğru bulmuyorduk. Bu girişim ister bir devlet teşekkülü, ister özel bir teşkilatla yapılsın, devlet olmaya yakışmazdı kanısındayım. Ayrıca diplomatlarımıza yapılan suikastleri arttırabilirdi de. Devletimizin böyle bir işe girişmesini zaman içinde dünya kamuoyunu aleyhimize çevireceğini hesap etmemek akılsızlık olurdu. Ermeni'nin öldürdüğü Türk devletimizin memuruydu, yankısı büyüktü. Öldürülecek Ermeni böyle miydi? Bu ve benzeri düşüncelerle MIT'in veya tutulmuş insanların bu tür girişimlerine karşı çıkarak öldür emrini verecek makamların bu makam ne olursa olsun günün birinde açıklanacağını belirttim. Başbakan Demirel'in ben bu konuşmayı yaparken yüzüme tebessümle baktığını hatırlıyorum. MGK'da bu konu bir daha konuşulmadı. Aktüel 18-24 Temmuz 1991.